Ayrım 18. O Muhteşem Hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 271. Prize takılı küçücük bir ışıldakla belli belirsiz aydınlanan çocuk odasının üstüne beyaz tüllerden bir örtü iniyor. Tülden köpükler ya da köpükten tüller kıvrıla dolana odayı dolduruyor. Sonsuz bir gelin duvağı, bir beyaz piyano, beyaz güller. Anne incecik parmaklarıyla alnına dokunuyor, parmakları karlar kraliçesi kadar soğuk. Kollarını uzatıyor, beyaz köpükleri avuçlamak, beyaz tülleri kucaklamak istiyor. Anne, tülden köpükten duvağı ardında sürükleyerek odadan çıkıyor. Duvağın kuyruğuna yapışıyor, beyaz köpükler elinde sönüp dağılıyor. Kayan bir yıldız gibi, ardında ışıktan izler bırakan masal perisi gibi kayarak, uçarak uzaklaşıyor. Küçük kız koşuyor, koşuyor, koşuyor. Tüller, köpükler bembeyaz bir bulutun içine girip kayboluyor. Şimdi her yer kapkaranlık. Karanlıktan korkuyor, avazı çıktığı kadar bağırıyor, bağırıyor. Beyaz bulut çok uzaklarda. Babanın sesi. Geçti miniciğim, geçti küçük kızım benim, hepsi geçti. Ateşim var biraz, kötü bir rüyaydı, geçti. Benim yatağıma gel istersen, ağlama ama, ağlama. Kötü bir rüya değildi. Anne beyaz bulutların içindeydi. Başını babasının göğsüne gömüp ateşli bir uykuya dalıyor. Sonra uyanırsınız ya, kendi sesiniz ya da biri uyandırır. Müthiş bir ferahlama duyarsınız içinizde. Bu duyguyu tanıyorum. Bir şey demedi, sustu. Sonra gözlerimin içine bakarak alçak ama kararlı bir sesle, "Ben de girer miydim rüyalarına, benim arkamdan da koşar mıydın?" diye sordu. Soruya hazırlıksızdım. Aramızdaki o kapıyı bir açtık mı, nereye varacağımızı, önümüzdeki yolla nasıl baş edebileceğimizi bilmiyordum. Ama işte soru sorulmuştu. Söz sese dökülmüştü. Gözlerimi kaçırmadan sadece, "Evet anne," dedim. Cevabı benimki kadar kısa ve açık oldu. Seni, babanı, her şeyi bırakıp gittiğimde sesim ormana kaçmıştı. Çocukluk kabuslarımdaki gibi içim boşalmış, sessiz kalmıştım. Sesimin peşinden gittim. Kısa bir es verdi, sonra bakışlarını kaçırarak ekledi. Sen, hayatıma karşılık ödediğim bedeldin. Ağır bir bedel oldu. Konuyu uzatmadık. İkimizin de gücü yoktu buna. Stüdyoya ne zaman gireceğini, eşlikçilerinin kimler olduğunu, çalışmaların ne kadar süreceğini konuştuk. Ayrılırken yine hatırladı. Anneannenin bana verdiği bir kutudan, fotoğraflardan söz etmiştin ya, bakabildin mi? Kahretsin, unutmuştum yine, bakmamıştım. Bu defa kulaklarıma kadar kızardım. Ne ayıp bana dedim. Son günlerde iş üstüne iş yığıldı, okul, ev, çocuklar derken hiç aklıma gelmedi. Beni bağışlayın, eve döner dönmez bakacağım. Kendimi affettirmek için vedalaşırken ona sarıldım. İlk kez. O da sarıldı, sonra başını geri atıp yüzüme baktı. Böyle iyi işte, dedi. Sonraki günlerde anneannemin emanetlerini, o değersiz, anlamsız kağıtları, fotoğrafları ıvır zıvır unutmanın sezgisel bir ret, bir kaçış olduğunu düşündüm. Bunca yıldır merak etmemiş, önemsememiş, bakmak ihtiyacı duymamıştım. Oysa meraklı biriyimdir. Bilinçaltı bir korku muydu beni engelleyen? Babamın ölümünden bir süre sonra ilk derin acı duyulup, önce sinsi bir yürek burgusuna, sonra yavaş yavaş soğuk bir boşluk duygusuna dönüşünce, ancak o zaman onun odasını toplamaya cesaret edebilmiştim. Eşyalarını, şık gardırobundaki giysilerini evin emektarlarına dağıttım. Müzik arşivini korudum, değerli bir koleksiyondu. Bir de müzikle ilgili şeyler anneme aitmiş gibi geliyordu. Annenin haberi, izni olmadan dokunamazdım onlara. Babamın çalışma masasının üstündeki kullandığını hiç görmediğim antika yazı takımını, gümüş çerçeveler içindeki fotoğrafları, benim iki çocukluk resmim, annemin ilk evlilik yıllarındaki çok güzel bir portresi, bir de hangi operadan olduğunu kestiremediğim bir sahne fotoğrafı, çekmecelerindeki ufak tefek eşyayı, markalı, altın muhafazalı kalemler, zarif ve kullanışlı yazı aksesuarı, birbirlerinin hediye ettiği kullanışsız ama pahalı eşya, gümüş tabakalar, altın kaplama kartvizit kutuları, mine işli, kakmalı ya da telkari ağızlıklar, çeşit çeşit pipolar, zarflara takılmış fotokopiler, yazmalar, kupürler, çoğu annem hakkında dış basında çıkmış yazılar, ayrı bir çekmecede de anneannemin saklaması için verdiği emanetler. Hepsini bakmadan, incelemeden karton kutulara doldurup bir köşeye yığdım. İleride bakıp ayıklarım diye. Doğup büyüdüğüm, babamla mutlu yaşadığım Maçka'daki evden ayrılırken, yanıma sadece o karton kutularla babamın çalışma koltuğunu, bir de çocukluğumda nefret ettiğim beyaz piyanoyu almıştım. Beyaz piyano çocukluk korkularımın, öfkenin, isyanın, tanımsız yoksunluğun olduğu kadar, bu korkulardan kurtulma savaşımın da simgesiydi. Piyanodan vazgeçmek, savaşı yitirmek, anlamsız korkulara yenilmek olacaktı. Piyanoyu evime taşıyarak çocukluk takıntılarıma meydan okudum. Babamın koltuğu, sevginin, güvenin, dinginliğin anısı demekti. Karton kutularsa geçmişle, özlemlerle, anılarla doluydu. Gündelik yaşamın hayhuyu içinde unutulan, bakmaya fırsat bulunamayan küçük şeyler. Şimdi düşünüyorum da, anı namına ne varsa hepsini geride bıraksaydım, en azından o kutunun içindekileri yok etseydim daha mı iyi olurdu, bilmiyorum. Bu hayatı nasıl anlamlandırdığınıza, hikayenizi nasıl kurup nasıl anlattığınıza bağlı. Benim aramama gerek kalmadan o aradı, proje sponsorumuz. Bölgeyi iyi tanıyan, kapalı kapıları açabilecek, hem de okumuş yazmış ve de güvenilir birini bulmuştum. Kendisi de bölge kültürünü araştıran, bu konuda birkaç yayın yapmış biri. Müstakbel rehberimiz şu sırada İstanbul'daydı. Ne zaman istersem görüşebilirdim. İşlerimin bu kadar rast gitmesi iyi alametti. Enstitü araştırma bölgesini değiştirmeme itiraz etmemişti. Sponsor firma ise bir türlü işlerde insanı bezdiren bürokratik işlemleri kolaylaştırması bir yana hiç de yükümlü olmadığı katkılar sunmaya gönüllü olduğunu göstermişti. Tekerlekler bazen hiç beklemediğiniz bir anda hızlı dönmeye başlar. Annemle buluşma, ilişkimizin rayına oturması, aramızda kurulan duygusal iletişim, adım adım ilerleyen dostluk. Şimdi de hiç üzmeden tıkır tıkır işleyen proje hazırlıkları. Kısaca hayırlı, uğurlu bir dönemimdeydim. Görüşmeyi hiç ertelemedim. İşler yolunda giderken ağırdan almaya, ayak sürmeye gelmez. Sponsorun bulduğu rehbere enstitüde randevu aldım. Asistanlarımın da görüşmede bulunmalarını istiyordum. İşin resmi bir havası olmalıydı. O gün çok yağmur yağıyordu. Kasvetli bir gündü. Hava birden soğumuştu. Bu ayrıntıyı unutmuyorum çünkü odaya randevu saatinden biraz erken girdiğinde ceketi sırılsıklandı. Başını kağıt mendille kurulamaya çalıştığı, gür saçlarına yapışmış beyaz kağıt parçacıklarından anlaşılıyordu. O gün ıslak sıçan gibiydim, çok mahcup olmuştum demişti sonraları. Yağmur yağıyor, ıslanmışsınız dedim elini sıkarken. Elleri de ıslaktı. Ceketini çıkarmasını kurutmak için radyatörün üstüne sermesini önerdim. Sıkılgan bir edayla teşekkür edip söylediklerimi yaptı. Taksi şoförünün yanlış yerde üniversitenin ana kapısında indirdiğini, enstitü binasına kadar sora sora yürürken ıslandığını anlattı bir nefeste. Sanki ıslanmak ayıpmış da açıklaması gerekiyormuş gibi. İlk gelenler bizim binayı bulmakta hep güçlük çekerler. Sizin şanssızlığınız yağmura yakalanmanız dedim. Asistanım sıcak bir çayın iyi geleceğini, bugünlerde grip salgını olduğunu, dikkat etmek gerektiğini söyleyerek çay getirmek için odadan çıktı. Masamın önündeki koltuklara karşı karşıya oturduğumuzda ilk kez birbirimize baktık. Ben Cansa, dedi gülümseyerek. Kısaca Can'da diyebilirsiniz. Adının mesela Haydar, Hasan, Hüseyin mesela Zübeyir, Abdullah olmadı Ali olacağını düşünmüştüm. Can, hele de Cansa adı pek batılı, pek modern geliyordu kulağa. Karayağız, biraz kaba çizgili, iri yarı birini beklemiştim. Yöre insanı öyle olur önyargısı işte. Antropolog da olsan kurtulamıyorsun bu tür kalıpçı beklentilerden. Karşımdaki adam kumral, açık ela gözlü, uzun ince yüzlüydü. Biraz uzun, gür saçlarında kızıla çalan teller vardı. Bu gözle bakılırsa benim tipim ona göre daha doğuluydu. Çaylarımızı yudumlarken ısınma turları atmaya başladık. Kimiz, neyiz, konuyla neden ilgileniyoruz, bölgedeki çalışmamız ne kadar sürecek, birbirimizden ne bekliyoruz? Sponsorumuzun amcaoğlu olduğunu, koşullar öyle gerektirdiği için uzunca bir süre Fransa'da kaldığını, sonra yüreğinin sesine uyup Dersim'e, memlekete döndüğünü, baba ocağını yeniden tüttürmeye karar verdiğini, bu onun kendi deyişiydi, şimdi yılın en az 7-8 ayını bölgede geçirdiğini bir çırpıda anlattı. Amatör bir yöre araştırmacısıydı. Kendi çapında sözlü tarih çalışmaları, sözlü sesli derlemeler, kayıtlar yapıyordu. Aslında bölgenin etnik yapısıyla, siyasal tarihiyle ilgiliydi. Projeye yardımcı olmaya hazırdı. Sadece alanda değil, ön çalışmalar sırasında da kendisine ihtiyacımız olacağını söyledim. Bölgede yapılmış ya da bölgeyle ilgili ses derleme çalışmalarını taramaya başlamıştık. Daha önce çalışmış bazı kişilerle de görüşecektim. Epeyce ham veya işlenmiş malzeme toplayabileceğimizi görüyordum. Ama bunların çoğu aynı kaynaklardan derlenmiş, birbirine benzer çalışmalardı. Daha önemlisi, en azından bizim ulaşabildiklerimiz, otantik kayıt değil, uyarlama ve düzenlemeydi. Bölgeye gitmeden önce nerelerde, hangi kaynaklarla, kimlerle çalışacağımızı belirleyebilirsek, işimiz kolaylaşacaktı. Anlıyorum, dedi. Ne zaman isterseniz başlayabilirsiniz çalışmayı. Topladığınız malzemeyi küçümsemiyorum ama daha farklı bir çalışma, hani söylediğiniz gibi yeni ve otantik kayıtlar yapmak istiyorsanız belki işe hepsini unutmakla başlamak daha iyi olur. Tabula rasa. Ne anlamda? Bölgenin adından başlayarak her şeyi yeniden gözden geçirmek, yerli yerine oturtmak. Haritalarda, yol tabelalarında gördüğünüz yer adları bile gerçek değildir, dersimdi. Tarih kitapları, resmi belgeler, tabii gizli belgeler hariç, masallar, efsaneler, kulağa fısıldananlar bile gerçeği çarpıtır. Bir tek türküler, ağıtlar, ninniler, semahlar yalan söylemez. Fazla kendine güvenli, fazla iddialı değil miydi bu adam? Amerika'da üniversitedeyken tanıştığım, bölgedeki dinsel kültürel yapıları çalışan genç araştırmacı geldi aklıma. O coğrafya ile ilgili araştırmalar yapan birkaç kişiyle tanışmıştım Amerika'dayken. İddia ile söyleyemem ama anladığım kadarıyla eskiden yasaklıymış, cesaret edilemiyormuş, sonra da terör bastırmış. İzlediğim kadarıyla 5-6 yıldır yeni çalışmalar var, ilgi var. Bunlar öyle söylediğiniz gibi resmi görüşlerden, resmi tarihlerden ibaret değil. Proje ön çalışması için malzeme toplarken fark ettim. Konuya bilgiyle, bilinçle eğilen genç araştırmacılara rastladım literatürü tararken. Haklısınız. Yeni yeni başladı 1990'lardan sonra. Giderek de artacak. Yurt dışındaki Dersim diasporasının katkıları oluyor. Biliyor musunuz? Sadece son yüzyılda yurt dışına göç edenler bugünkü nüfusu 3'e 5'e katlar. Dersim'i hiç görmemiş ikinci, üçüncü kuşaklar artık kökenlerine ilgi gösteriyorlar. Unutturulmuş dilimizi, inançlarımızı öğrenmeye çalışıyorlar. Yine de bizim oralar çağlar boyunca çelişkiler, çatışkılar diyarıdır. Gerçeğe nereden, hangi gözlükle bakarsanız o açıdan, o renkte, o boyda görürsünüz. Dersim gerçeği derindir, yer yer bulanıktır, hem de çoğuldur. Mağdur, kendi hikayesini içinde nasıl hissediyorsa öyle anlatır. Bazen gerçeklerin çarpıtıldığı izlenimini alırsınız ama anlattığı kendi gerçeğidir. Dış gözle başkasınınkinden farklıdır o anlatım. Aslında hikayenin binlerce yıllık özü, düğümü kavranırsa anlamak kolaylaşır, her şey aydınlanır. Siz peki, siz nereden, hangi gözlükle bakıyorsunuz? Berrak görebildiğinizi, çoğul olanın arasından tekil öze varabildiğinizi varsaymam mı gerekiyor? Benim de kendi gözlüğüm var. Kendi özel tarihimin, içinden çıktığım kültürün gözlüğü. Ama korkmayın, onu size takmayacağım. Sadece işaret edeceğim görmeniz gerekeni. Yolu tarif edeceğim. Siz kendiniz bulacaksınız. Tabula rasa derken, gözlüğünüzü çıkarın, gözlüksüz bakmayı deneyin demek istemiştim. Merak etmeyin, antropoloji ve etnoloji gözlüksüz bakar. En azından iyi bir antropolog öyle bakılması gerektiğini bilir. Ayrıca projemiz ne siyasetle ne tarihle ilgili. Kaybolmakta olan otantik müziği, geleneksel sesleri, sazları, usulleri kayıt altına alacağız. Öteki bizi aşar. Özü kavramazsanız ötesine geçemezsiniz zaten, dedi kendi kendine konuşur gibi. Sonra neler yapabileceğimizin ayrıntısına girdi, iş konuştuk. İş koşullarını ne kadar ücret verebileceğimizi söylediğimde, sözlerimi yadırgadığını hissettiren bir vurguyla para karşılığı iş yapmadığını, sadece yardımcı olmak istediğini, ayrıca konunun kendi ilgi alanına da girdiğini söyledi. Bu tarz yardımlardan hoşlanmam, profesyonel ilişkileri tercih ederim. İş hayatında kimse kimseye lütuf yapmamalı. İnsanlar mesaileri karşılığında ücretlerini almalılar ki, rica mihnet etmeden, rahatlıkla iş isteyebileyim. Bunları kırıcı olmadan söylemeye çalıştım. Araştırma bitince bakarız, memnun kalırsanız o zaman konuşuruz, dedi şakacı bir tavırla. Birlikte çalışmaya bir hafta sonra başladık. Memlekete kadar uzanıp bir iki işini tamamlaması gerekiyordu, öyle söylemişti. Harita, kitap, kağıt, kaset, CD dolu orta boy bir valizle geldiğinde toplayıcıyı hatırladım. İşte bir meraklı daha. İlk adımda işimize yarayabilecek malzemeyi topladım ama asıl ihtiyacınız olanlar burada derken sol elini göğsüne, kalbinin üstüne koymuştu. Kafasını işaret etse yadırgamayacaktım. Bir an acaba yanıldım mı? Hani eksantrik adamlar vardır, ilginç ama gerçeklerle ilişkisi olmayan fikirlere sahiptirler. Onlardan birine mi çattık diye düşünmekten kendimi alamadım. Ama sponsorumuzun tavsiyesiyle gelmişti. Üstelik yakınıydı. Gönderenin bir bildiği vardı herhalde. Amerikalarda doktora, post doktora yapmış, Mayaları, Aztekleri çalışmış, müzik felsefesiyle uğraşmış, yine de heveslendiği konunun cahili akademisyen kadına küçük bir ders vermek istemişti galiba. Sonraları ilk tanıştığımızda birbirimiz hakkında ne düşündüğümüzü konuşurken, maksadım ders vermek, üstünlük taslamak değildi. Yüreğimdeki tepkiyi, kederi serinletmenin çocuksu bir yoluydu. Bilmen gerekeni bilmeyişinden, farkındalık eksikliğinden duyduğum hayal kırıklığının dışa vurumuydu demişti. O gün haritaları büyük masanın üstüne serip, harcalem bir kelime oyunuyla kafiye düşerek, dersimiz dersim diye çalışmaya başladığımızda hevesli bir öğrenciydim. Önce yer adları, haritada yazılı olan köy, kasaba, dağ, tepe, nehir, çay adlarının yanına renkli kalemlerle halkın bilip kullandığı gerçek adları, onun deyişiyle kadim adları yazıyorduk. Bunların hiçbiri Türkçe değil. Çünkü onlar tümden Türk değil. Etnik anlamda demek istediniz değil mi? Her anlamda söyledim. Neden bazı yer adlarını kırmızı kalemle, bazılarını mavi, bazılarını yeşille yazıyoruz? Kürtçe, Zazaca, Türkçe, Ermenice kökleri ayırabilmek için. Bütün bu halklar, kavimler, etniler, daha niceleri birlikte yaşamıştır dersimde. Harita kimi yerde birbiri içinde, kimi yerde bölge bölge rengarenk yazılarla dolmuştu. Saate baktım. Epeyce vakit geçirmiştik haritanın başında. Küçük oğlanı yuvadan alma vaktiydi, gecikmiştim bile. Önümüzdeki günlerde yoğun bir çalışma bekliyordu beni. Küçüğü yuvadan alma işini çözmek, bir de ben eve dönene kadar çocuklarla ilgilenecek birini acilen bulmak zorundaydım. Bugün burada bırakalım dedim, biraz sindirelim de ders çalışalım. Dersimiz gitgide güçleşecek dedi gülerek. Çalışmak gerek. Ben bu seçmeli dersi hiç almamalıydım. Munzur boylarında değil, miskin miskin akan sığ ırmağımın kenarında tehlikesiz oyunlarla oynanmalıydım. Öğrendiğimiz her yeni şey bizi biraz daha mutsuz kılar diyen kimdi? Ya da ben mi uydurmuştum bu budalaca sözü? Dersimiz ilerledikçe güçleşiyordu gerçekten. Güçleştikçe de zevkli oluyordu. Hocamız konusunu biliyor, iyi anlatıyordu ama bilmediğimiz yeni bir dil vardı karşımızda. İnancın, sembollerin, doğaüstünün, akıldan ve bilgiden ötelere uzanan dili. Alevi Kızılbaş öğretisinin inanç temelini konuşuyorduk. Hepsi o öğretiden kaynaklanan semahların, duaların, devriyelerin müzikal anlamına varabilmek, karşılaştırmalı olarak yorumlayabilmek için konuya biraz olsun yaklaşmamız gerekiyordu. Ra hak inancının, ki hak yolu demek olduğunu öğrenmiştim, dinler, peygamberler öncesine ta yaratılışa dayanan, anlamların devri sürekliliği üzerine kurulduğunu anlatıyordu Cansa. Kavramlardan sembollere, sembollerden ritüellere uzanan, soyutlamalarla gelişen anlatımı, gündeliği aşan farklı bir dildeydi. Ne ben ne de asistanlarım tam anlamıyla kavrayabilmiştik anlattıklarını. Projemizle doğrudan bağını da kuramamıştım doğrusu. Kendini Adem'de ve alemlerde gerçekleştirmiş, var etmiş Ali Muhammed ruhunun, onun deyişiyle Nure Oli Muhammedi'nin zamanlar boyunca mekanlar içinde aldığı adları, dini mitolojinin kahramanları değil, mananın taşıyıcıları olduğunu bilmenin bu aşamada bize ne yararı olabileceğini kavrayamıyordum. Gereksiz bilgi yüklemesi diyemem ama Cansa'nın bilgisinin derinliğini göstermek istediğini düşünüyordum. Maya ve Aztek mitolojisini, inanç sistemlerini, ritüellerini araştırdığım yıllarda da benzer anlatımlarla karşılaşmıştım. Ama onları akıl diline çevirmek, insanın hangi temel ihtiyacına cevap verdiğini açıklamak daha kolay olmuştu sanki. Hepsinin temelinde aynı sorunsalın, aynı arayışın varlığının farkındaydım. İnsanın kendi varoluşunun anlamını kavramaya çalışması. Cansa anlatıyordu. İnsan varoluşun anlamını sorgulayan tek yaratık. Yaratılışı kavramaya, varlığını bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Bu da ancak kendini aşması, saf aklın ötesine geçmesiyle mümkün. Bu noktada bizim pozitivist mantığımız dumura uğrayabiliyor. Bunları biliyordum. Yine de bir tutukluğum vardı. Biraz karışık galiba demişti masal dinler gibi dinlediğimizi fark edince. Zaten konumuz Kızılbaş Alevilik öğretisi değil. O işleri ben de derinlemesine bilmem. Ama kapılarını çalıp sazlarını sözlerini kaydedeceğiniz kişiler, seyitler, pirler, dervişler bilirler. Oranın insanı bilir, yüreğinde duyar. Onlar sazı ellerine alıp söylediklerinde müzik yapmak için değil, manaya kavuşmak, hak nurunu içlerinde duymak için çalıp söylerler. Bölge insanına hakim olan ruhu kavramak için anlatmaya çalıştım. Saçma mı geldi? Hayır hayır, saçma değil. Apayrı bir dil, apayrı bir dünya. Üstelik Amazonların derinliklerinde ya da Avustralya'da bakir bir ormanda değil. Yüzlerce, binlerce yıldır şurada, yanı başımızda. Milli sınırlarımız içinde hatta tam ortasında dedi yarı alaycı, yarı buruk bir sesle. Ama bakın siz ki bu ülkenin uyanık duyarlı bilim insanlarındansınız, sizlere kadar bile ulaşamamış. O kadar da değil. Yıllar önce oralardan geçtiğimde daha sonra yurt dışında etnomüzik üzerine çalışırken yörenin ne kadar özel bir kültüre, ne ilginç inançlara sahip olduğunu fark etmiştim. İlginç, belli bir bakış açısını iyi anlatan sorunlu bir sözcük. Batılı antropolog gözü, araştırdığı ilkel kültürleri ilginç sayar. Kendi kültüründen farklı olan ilginçtir bu anlayışa göre. Batılı, anlamak, sevmek için değil, kendi üstün kültürüyle karşılaştırmak için araştırır o kültürleri. Kendi akıl yürütme kalıplarına vurduğu için de ilkel bulur. Oysa bize gereken farklı bir bakış, içinde duyan, yüreğiyle kavrayan, her kültürü, her inancı kendi çerçevesi içinde değerlendiren, kıyaslamayan, eşitlikçi bir bakış. Kültürümüz ilginç değil, derindir. Efsanelerimiz insanlığın macerasını, kaderini, varoluşun anlamını, yaratılışın özüne varma çabalarını yansıtır. Sözlerinde üstenci bir ton sezdim, bozuldum. Batılı gözlükle bakmıyorum, dedim kırıldığımı belli eden bir sesle. Ayrıca bu söylediklerinizi ben öğrencilerime derslerimde anlatıyorum. Batı merkezli anlayışa karşı çıkıyorum. İlginç sözcüğü lafın gelişi, değişik anlamlarda kullandım. Sinirlendiğimi fark edip özür diledi. Sözlerin maksadını aştı galiba. Bazen kendi çapımda bir kültürel milliyetçiliğe kapılıyorum, bağışlayın. Vurgulamak istediğim, araştırma yapacağınız, seslerini sözlerini derleyeceğiniz yörenin kendine has bir inanç düşünce iklimi olduğuydu. Giderek zayıflayan, bozulan, değişen bir iklim. Bu yüzden de sizin gibi araştırmacıların çalışmaları çok önemli. Derlemelerin, kayıtların, sözlü tarih çalışmalarının vakit yitirmeden yapılması gerekiyor. Gönlümü almaya çalışıyordu. Okuduğum bir netme hatırladım. Dersimde ikrar vardır, ikrarda müsahiplik vardır, ikrarda pir ve taliplik vardır, ikrarda kılavuz vardır, hatta cimperi vardır, hak vardır, Oli Mühemmed vardır. 12 imamlar vardır, duzgınımız vardır, munzırımız vardır. Epeyce sayarız yani, hepsini saysak Dersimliler hepsini bilir. Jelesi vardır, Haskarı vardır, Buyeri vardır, Bağırı vardır, Dolu Babası vardır, Hızırı vardır, Kureşi vardır, Baba Mansur'u vardır, Dili vardır, yani vardır ki vardır. Kırmançiyesi vardır, biz varız. Sonuçta biz bunu konuşup sizin önünüze koyduğumuzda siz o düğümü güzel açarsınız. Öyle konuşalım ki yani duamız var, niyazımız var, kutsal günlerimiz var, ölülerimiz var, sağlarımız var, barışımız var, davamız var, biz varız. Çevere Hazaru, S6, Metin ve Kemal Kahraman. Lizge Müzik, Seyit Mahmut Yıldız'dan Kemal Kahraman kaydı. Yörenin kendine has inanç ikliminden farklı bir dilden söz ederken haklıydı. Anlıyorum dedim, haklısınız. Yabancı bir kültüre nüfuz etmek güçtür, biliyorum. Sonra işi yumuşatmak için ekledim. Sert ama iyi hocasınız Cansa Bey. Bu gidişle çalışmalara başlayana kadar Aleviliği hatmedeceğiz. Kendi sözlerimi de saygısız ve üstenci bulup sustum. Cansa o güne kadar karşılaştığım erkeklerden farklıydı. Bu farkın neden kaynaklandığını bilmiyordum ama hoşuma gidiyordu. Epeyce sık buluşuyorduk. İstanbul'da aylarca kalamayacağını, kendi tabiriyle bir süre sır olacağını söylemişti. Ön çalışmayı mümkün olduğunca çabuk bitirmeye gayret ediyordum. Bir gün Kırmançki dediği bir metni Türkçe'ye çeviriyordu. Hızır denizler deryalar üstündedir. Ölümsüzlük suyunu aramış ve Zülkarneyn ile birlikte karanlıklar ülkesine yaptıkları yolculukla dünyanın sonunu bulmuştur. Hızır, batın alemle zahir alem arasında gidip gelen bir nebidir, habercidir. Hızır, ab-ı hayat içmiştir, ölümsüzdür. Hızır, deryaların denizlerin üstündedir. Hızır, dar anların yetişenidir. Hızır, en eski zamandan kalandır, yaşlıdır. Rüzgarlar, fırtınalar, Hızır'ın nişaneleri, işaretleridir. Hızır, Kırat'ın süvarisidir. Atıyla geçtiği her yerde bir rüzgar tipi olur. Rüzgar gibi geçer. Hızır, kurtuluşlar Hızır'ıdır. Hızır, bütün nebilerin rehberidir, öğreticisidir. Hızır, hem evvel hem ahir olan Oli Mehmet nurunun şu andaki tezahürüdür. Hazır ve nazır olandır. Devran döndükçe var olan şu an ve şu son andaki mucizevi tanrısallıktır. Cevher-i Hazarı S. 31-32 18. ayrımın sonu sayfa 284.